Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 14 Hordad 1401, Hicri Kameri 4 Zilkade 1443 ve Miladi 4 Haziran 2022 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla dini meseleler uzmanı Sayın Mutruhan Güneş ile 15 Hordad kıyamı üzerine yapılan röportaj, 15 Hordad kıyamı özel programı, Aydın Gelecek, İran'ın Dua Harikaları ve İran'ın Yerli Üretim Kapasiteleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi düşmanlar İran milletini İslami nizama karşı koyamayacak dedi. Seyyid Hasan Hümeyni, imamın İran halkının bağımsızlık ve izzetinin münadisi olduğunu söyledi. Yarın kanlı 15 Hordad kıyamı şehitleri rahmetle anılacak. Ali Asgar Hacı, Suriye'deki Siyonist saldırganlık karşısında sessizliğin talihsizlik olduğunu belirtti. İran'da korona vaka sayısı iki haneli oldu. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır ötesi operasyon hakkında açıklamada bulundu. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Hümeyni'nin 33. vefat yıldönümünde konuşan İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İslam Cumhuriyeti'nde halkın çok önemli bir faktör olduğunu ve düşmanın halkı İslami nizamla karşı karşıya getiremeyeceğini söyledi. İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bu sabah İslam İnkılabı'nın büyük önderi İmam Hümeyni'nin Mutahhar Türbesi'nde toplanan çok coşkulu halka hitaben 2 yıl aradan sonra yaptığı konuşmada bugün halkın din ve inkılaba yönelişinin kesinlikle inkılabın başından daha da fazla olduğunu vurgularken halkın direniş ve din adamlarını takdir etmesinin olağanüstü örneklerine değindi. Ayetullah Hamenei, milyonların Şehit Süleyman'ın parçalanmış vücudunun cenaze törenine katılarak o inkılapçı, mücadeleci ve mücahit adamı anması, halkın Ayetullah Safi Golpaygani ve Ayetullah Behçet gibi değerli fakihler ve mercillere duygu selinen herhangi bir başka ülkede siyasi şahsiyet ve yaslanacağı anma töreniyle kıyaslanamayacağını işaretle, bunun halkın din adamlarına din, cihat ve direnişe olan inancını gösterdiğini söyledi. Ayetullah Hamine'yi İran düşmanlarından peyderpey yanlış hesaplarından nedeni analiz ederek bu hesapların şekillenmesinde bir dizi hain İranlı danışmanın rolüne dikkat çekip bu hain danışmanlar sadece ülkelerine değil Amerikalılara bile ihanet ediyorlar zira bu yanlış danışmanlıkları ile onların yenilmesine sebep oluyorlar dedi. İslam Mikalova rehberi İslam Cumhuriyeti ile düşmanlığın sebeplerinden birinin İmam Hümeyni'nin batıya karşı ciddi şekilde uzak durması olduğunu atıfta bulunarak Filistin'e desteklemek ve gaspçı rejimin büyükelçiliğini Filistin halkına vermek, ayrıca Avrupa ülkeleri ve Amerika'nın riyakarlığı ve cinayetlerini eleştirmesinin imamın İslami nizam ve düşünce ve uygarlığı ile batılı düşünce ve uygarlığı arasında koyduğu mesafelerin önemli örnekleri olduğunu söyledi. Ayetullah Hamine'yi Yunanistan hükümetine deniz korsanlığına işaretle bir süre önce Yunanistan hükümeti Amerikalıların direktifiyle İran petrolünü çaldı fakat İslam Cumhuriyeti'nin fedakar yiğitleri düşmanın petrol gemilerine el koyduğunda geniş propagandaları ile İran'ı hırsızlık ile suçladılar. Halbuki onlar bizim petrolümüzü çaldılar. Öyleyse çalınan malı geri almak hırsızlık değildir dedi.
İmam Hümeyni Türbesi sorumlusu, imamın İran halkının bağımsızlık ve izzetinin münadisi olduğuna işaretle, imamın çok büyük ülküleri ve topluma mutahhar ruhu kazandıran saf gerçeğin bir tecellisi olduğunu söyledi. Bugün sabah saatlerinde İmam Hümeyni'nin türbesinde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi mülki ve idari yetkililerin yanı sıra büyük bir halk kitlesinin katılımı ile düzenlenen törende İmam Hümeyni türbe sorumlusu Seyyid Hasan Hümeyni bu yıl düzenlenen törenin çok seçkin ve farklı olduğunu, koronadan 2 yıl sonra törenlerin farklı şekilde düzenlenmesine karar verildiğini, bu yüzden imama gönül verenlerin birçoğunun davet edilmediğini ifade ederek hepsinden özür diledi. Seyyid Hasan Hümeyni imamın vefatı yıl dönümü törenlerinin imamdan her zamankinden daha fazla konuşmak ve duymak için bir bahane olduğunu, rahmetli imamın birçok iyiliğin tezahürü olduğunu ve büyük bir inkılabı gerçekleştirebilen çok büyük ülkeleri gerçekleştirebildiğini ifade etti. İmam Hümeyni türbesi sorumlusu, eğer imamın yaşamını gözden geçirirsek, onun kişiliğinde çok parlak noktalar var. Örneğin onların en önemlilerinden biri İslam İnkılabı'nın şanlı ülküleridir. Ve rahmetli imam bizzat kendileri o ülkülerin sembolünü gösterebildi dedi. Bu inkılabın Hümeyni adı olmadan hiçbir yerde tanınmadığına değinen Seyyid Hasan Hümeyni, bizim inkılabımız çeşitli yönlerden istibdat düşmanlığı, sömürgecilik karşıtlığı, gericiliğe karşı mücadele ve özgürlükçülük özelliklerine sahiptir dedi. Seyyid Hasan Hümeyni ayrıca menhus Pehlevi rejiminin düşmana bağımlılığın sembolü olduğunu da değinerek bu bağımlılığın çeşitli yönlerden hem batıya ve hem doğuya olduğunu söyledi ve imam İran halkının bağımsızlığını ve izzetinin münadisi olduğunu ifade ederek İran halkını izzet, bağımsızlık ve özgürlüğe doğru yönlendirdiğini söyledi.
Filistin İslam ve Cihat Hareketi Genel Sekreteri İmam Hümeyni'nin başta Filistin halkı ve direnişi olmak üzere bölge milletlerine daha fazla cesaret verdiğini belirterek İran'ın her zaman Filistin direnişinin bir destekçisi olduğunu söyledi. İran Peresin Vilidine göre Filistin İslam ve Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale İmam Hümeyni'nin vefatı yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada İran İslam İnkılabı'nın işgalci İsrail rejimine karşı direnmeye cesaret verdiğini belirttiğini söyledi. Nahale İslam İnkılabı'nın yaklaşık 40 yıl önce İmam Hümeyni liderliğinde başladığını işaretle İmam ve İslam İnkılabı'nın varlığı ve devam etmesinin sorunların onları sindiremeyecek veya müstekbir güçlerin onu kenara itemeyecek veya etkisini azaltamayacak kadar büyük olduğunu belirtti ve ekledi. Fakat hareket ve varlığı ile dünyanın her yerindeki Müslümanların hayatına anlam katmış ve onlara değişimin mümkün olduğu umudunu vermiştir. Müslümanlar ve müstazaflar büyük ülkelerin korkusundan kurtuldular. İmam kendi inkılabı ile sömürgeci güçlerin kırabileceği ve yenilebileceğini gösterdi. Nahale son günlerdeki olaylar ve bazı ülkelerin Siyonist rejimine ilişkileri normalleştirme çalışmalarını işaretle yalnızca İran İslam Cumhuriyeti Filistin halkının ve onun her alanda direnişin destekçisi ve savunucusudur. Kudüs ve Filistin'in kurtuluşu için çağrıda bulundu dedi.
15 Hordad kanlı kıyamı 59. yıl dönümünde 900 kentte törenler düzenlenecektir. Yarın 5 Haziran 2022 İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin Hicri Şemsi 1342'de tarihi ayaklanmasının yıl dönümüdür. Yevmullah 15 Hordad 1342 kıyamı İslam devrimi tarihinde bir dönüm noktası ve İran ulusunun İslami hareketinin başlangıcıdır. Pehlevi rejiminin ajanları 6 Haziran 1959'da 59 yıl önce İmam Hümeyni'nin Feyziye Dini İlimler Medresesi'nde yaptığı aydınlatıcı konuşması ardından Kum'daki evine baskın düzenleyerek imamı tutukladılar. İmam Hümeyni Kum'daki Feyziye Okulu'nda Aşura gününde yaptığı sert bir konuşmada Pehlevi rejiminin cinayetlerini ve Şah'ın İsrail rejimiyle olan ilişkilerini ifşa etti. İran'ın farklı şehirlerinde İmam Hümeyni'nin tutuklanması üzerine halk Şah rejimine karşı geniş çaplı gösteriler düzenledi. Protestolar sırasında rejimin güvenlik ajanları ve zorba güçleri Kum'daki Feyziye Medresesi dahil olmak üzere kentin çeşitli bölgelerine acımasız bir şekilde saldırı gerçekleştirdi, çok sayıda insanı öldürdü, yaraladı veya tutukladı. İmam Hümeyni'nin hareketi 1963'te başladı ve 1979'da İran İslam devrimi ile zafere ulaştı. Şüphesiz 6 Haziran ayaklanması bu İslami hareketin zaferinde yadsınamaz ve parlak bir rol oynamıştır. İran'ın bildirdiğine göre 6 Haziran kanlı ayaklanması şehitleri için ülke genelinde 900 kentte sağlık talimatları doğrultusunda anma törenleri düzenlenecektir.
İran İslam Şura Meclisi Uluslar Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi İran'ın Yunan petrotankerlerine el koymasının cezai bir önem olduğunu söyledi. İran İslam Şura Meclisi Uluslar Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi İbrahim Azizi İrna'ya verdi demişti. Düşmanın İran tarafından el konulan Yunanistan'a ait iki petrotankeri hakkındaki propaganda çalışmaları ve İslam İnkılabı rehberinin bu sabah yaptığı açıklamaya işaretle İran İslam Cumhuriyeti ulusal çıkarlara dayalı denizcilik konularında her zaman İran halkının haklarını savunduğu ve bu konu İslami İran coğrafyasıyla sınırlı değildir dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin kendi çıkarlarını tehlikede gördüğü dünyanın veya denizlerin neresinde olursa olsun kendi hakkını ve ulusal çıkarlarını savunma hakkının saklı olduğunu işaretle Amerikalıların bu yıllarda tanındığı şeyin Avrupalılar ve kendileri için korsanlık geçmişleri olduğunu çektiği filmlerinde bunu gösterdiğini söyledi.
İran Petrol Bakanı gaz takası swap anlaşmasının imzalanmasıyla Azerbaycan Cumhuriyeti ile ulaşım, elektrik ve ticaret dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde diğer işbirliği alanlarının önü açılmış olduğunu söyledi. İran Petrol Bakanı Cevat Oğuzhi bugün Bakü'de yaptığı açıklamada 13. hükümetin iş başına gelmesiyle her iki ülkenin desteklediği ve Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan Cumhuriyeti'ne swap yapılması konusunun gündeme alındığına işaretle şöyle konuştu. Türkmenistan'ın İran üzerinden Azerbaycan Cumhuriyeti'ne doğal gaz takas anlaşması, İran ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının huzurunda Aşgabat'ta Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesinin oturum aralarında birkaç tür müzakerenin ardından imzalandı. Gaz enjeksiyonunun 1 Ocak 2022'den itibaren faaliyete geçmesine karar verildi. Neyse ki bu önemli konu gerçekleşti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Üst Düzey Dış Politika Danışmanı Ali Asgar Avcı, İsrail rejimin saldırganlığının tırmanmasına ve Suriye altyapısına ve sivil tesislere yönelik saldırıyı kınarken uluslararası toplumun bu tür saldırganlık karşısında sessiz kalmasını esef verici olarak nitelendirdi. İran İslam Cumhuriyeti, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler temsilcileri ortak bir oturumda ve Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi 8. tur müzakerelerinden sonunda oturum sonuçlarını ele aldılar. İran ve temsilcisi Ali Asgar Avcı Batı'yı Suriye halkına tekyanlı ve illegal yaptırımlar uygulamasını, ülkelerin tekrar onarılmasını, siyasi diyaloğun sonuca ulaşması şartına bağlamasını, Siyonist rejimin Suriye altyapısına ve sivil bölgelere saldırmasını, kınarken uluslararası toplumların bu saldırganlıklara karşı sessizliğinin esef verici olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri toplantıdaki özel temsilcisi Geir Pedersen, üç garantör ülkenin Astana sürecindeki işbirliği ve desteğini takdirle karşılarken Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmaları ile ilgili İran, Rusya ve Türkiye'nin üst düzey temsilcilerine bir rapor sundu. Pedersen bu tür görüşmelerin çok umut verici olduğuna değinerek gelecekte daha iyi sonuçların önünü açacak olumlu bir hava oluşunu söyledi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 64 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.328'e, vaka sayısı ise 7.232.678'e çıktı. Covid-19 hastalardan 470'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.053.592'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 30. istişare ve değerlendirme toplantısına konuştu. AK Parti Kızılcı Hamam Pampında toplandığı 30. istişare ve değerlendirme toplantısının açılış konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Sınır ötesi operasyonun şifreleri hakkında açıklama yapan Erdoğan şöyle konuştu. Türk milleti için güçlü bir orduya sahip olmak tarih boyunca bir tercih değil, bir mecburiyettir. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe Kilit'le güney sınırımızda oluşturmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik. Güvenlik hattının eksikliklerini yeni harekatlarla tamamlayacak hem de tüm kuvvetlerimizi her türlü göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz.
Afrin'de elektrik zamlarına karşı çıkan çok sayıda kişi enerji binası ve birçok kurumu ateşe verdi. Türkiye basınının bildirdiğine göre Suriye'de TSK'nın kontrolünde Halep'in kuzeyindeki Afrin'de bir grup bölgeye elektrik dağıtımı yapan STE Enerji'nin üst üste yaptığı elektrik zamlarına karşı sokağa çıktı. Türkiye'ye ait STE Enerji adlı elektrik şirketini basan çok sayıda kişi binayı ateşe verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çok sayıda kişinin şehir konseyi olarak adlandırılan bir binayı bastığı, binanın içine girip kapıları tekmelediği, duvarda Türkçe olarak Afrin Nüfus Müdürlüğü yazdığı görülüyor. Kamuflajlı ve Özgür Suriye Ordusu bayraklı kişilerin de yer aldığı görüldü.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki silah ve uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Suruç ilçe jandarma komutanlığı, kaçakçılık ve organize suçla mücadele ekipleri ile jandarma suç araştırma timi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kesmecik Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Adrese narkotik köpeği ile yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 65 mermi, 10 kök Hint keneveri, 5 gram metamfetamin ile bir miktar döviz ve altın ele geçirildi.
İsrail İşgal Hükümeti'nin Başbakanı Naftali Bennett, İsrail'in tarihi bir yol ayrımının önünde durduğunu, ciddi bir seçim yapmak durumunda olduğunu ve çöküşe yaklaştıran benzeri görülmemiş bir duruma tanık olduğunu ifade etti. Böyle bir durumla karşı karşıya gelmekten dolayı da Selefi Benjamin Netanyahu'yu ve zehir ve kargaşa yaymakla suçladığı muhalefeti sorumlu tuttu.
Hamas, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirme girişimlerine karşı Filistinlilere Aksa'yı korumak için burada nöbet tutma çağrısı yaptı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İnkılabı'nın zaferi ve İslami uyanışın dönüm noktası olan İmam Hümeyni'nin düşünceleri konusunda. Rahmetli İmam Hümeyni'nin istikbar karşıtı düşünceleri İran İslam İnkılabı'nın zaferinin yanı sıra bölge ve dünyada İslami uyanışın meydana gelmesine sebebiyet vermiştir. 33 yıl önce İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi Seyyid Ruhullah Musevi Hümeyni, 87 yıl süren Yılmaz Yaşamı'nın ardından Hakk'ın rahmetine kavuştu. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni, Despot Şah rejimi ve Amerika'nın İran'daki müdahaleci gelişimlerine karşı mücadele hayatını Hicri Şemsi 1342'de başladı fakat Şah rejimince önce Türkiye'ye ardından da Irak'a sürgün edildi. İmam Irak'taki sürgün döneminde İslam İnkılabı'nın zafer ortamını hazırladı ve nihayet Hicri Şemsi 1357'de zafere kavuştu ve bu şanlı zafer mazlum milletlerin gönlünü aydınlattı ve İslami uyanışın ve sultacı ve müstekbir rejimlere karşı mücadele sürecinin başlamasına neden oldu. İmam Hümeyni'nin düşüncelerinde en önemli noktanın İslam dininin siyasi, iktisadi, kültürel ve sosyal alanlarda önemli değişikliklerin yaşanmasına neden olduğu anlaşılıyor. Öyle ki imamın kendi düşünceleriyle yüzyılın en büyük inkılabına liderlik etti ve batı ve doğudaki sömürgeci güçlerin İran milletinin manevi ve maddi sermayeleri üzerindeki sultasının yok olmasına neden oldu. Rahmetli İmam Hümeyni'nin düşüncesi aslında İslam çizgisi üzerinde hareket ederek pratik ve belirleyici bir programa dönüştü. Bu düşünce Batı sultacılığının nefyedilmesi, istikbar karşıtı mücadele, Müslümanlar arasındaki vahdetin sağlanmasına dayanmaktadır. Küresel istikbarın dünyadaki siyasi, iktisadi ve aynı zamanda kültürel, fikri alanlardaki sultasının sürdüğü bir dönemde kendi bakış açılarını dünyanın çeşitli ekollere dayattı fakat İmam Hümeyni, İslam İnkılabı'nın zaferi ardından İslam temellerine dayanan pratik ve yeni stratejilerinin yanı sıra global görüşlerini günümüz beşeriyete sundu ve istikbar karşıtı stratejisiyle dünyada sömürgeciliğe dayalı düzeni sorgulamaya başardı.
İran'da İslam İnkılabı'nın İmam Hümeyni'nin liderliğinde yaşanması, Batı Asya'dan Afrika'nın kuzeyine kadar yayılan İslam'a uyanış olarak bilinen yeni bir dalganın başlangıcı sayıldı. Batı düşünürlerinden birçoğu İmam Hümeyni'nin İslam dininin öngördüğü değerlerin ihyacısı olduğunu, İslami reformistlerin ve aydınların miladi 19. yüzyılından İran'da hareketin başlamasına dek süren dönemde ülkü veya bir değer olarak kabul ettikleri fenomeni pratikte hayata geçirebildiğine inanıyorlar. Amerika'da Brown Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Dr. William Bayman bu konuda şunları belirtiyor. İmam Hümeyni dünyadaki düşünürlerin hayretleri içinde Batı'nın çok eski ve aynı zamanda orta çağa ait olduğuna inanan dini görüşleriyle dünyayı ayağa kaldırdı. Öte yandan İspanyalı ünlü düşünürü Profesör Doktor Silves Filsuf, beşeriyetin yaşam sahnesinde dinin yeniden ihya edildiğini işaretle şöyle diyor. Din hala yaşıyor ve kiliseler ise yeniden yaşam buldu. Üniversitelerde din ve mezhebi düşüncelere odaklanmak artık kötü bir olay değildir. Günümüz yaşamdaki manevi güzellikler yeniden incelenmeye başlandı. Dünya sosyal ilişkilerin ihyası ve kurtarılması için din ve onun manevi çekiciliğine büyük ilgi duymaya başladı ve İmam Hümeyni'nin global fikirler ve zihniyet alanlarında kendi dinsel inkılabı ile yeni bir süreç başlattı. İmam Hümeyni'nin düşüncelerini inceleyerek İmam'ın İslam inkılabının zafere ulaşmasında ve İslam'ı uyanış dalgasının başlamasında en önemli ilkenin maneviyat kokan devrimlerde halkın gücüne güvenerek ve Allah'ı eksen alarak sadece İran-İslam devriminin İmam Hümeyni'nin saf düşünce ve fikirlerinin ne batı ne doğu sloganı ile zafere ulaşmadığı üstelik şifalı bir reçete gibi İran-İslam Cumhuriyeti'nin sınırlarını aşarak batının İslam'a düşman düşüncelerine galip gelerek dünya mazlum milletlerin kalplerinde bir umut ve uyanış dalgası yarattı ve İslami bir uyanışa yol açtı söylenebilir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Türkiye'deki enflasyonla ilgili. Türkiye'de yıllık enflasyon oranı son çeyrek yüzyılda yeni bir rekor sayılan %73'e ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Mayıs ayında enflasyon bir önceki aya göre %2,98 artarak %39,33'e yükseldiğini, bir yıllık enflasyon ise %73,5'e ulaştığını bildirdi. Enflasyondaki bu artış, AKP'nin Türkiye'de iktidara gelmesinden bu yana görülmemiş bir artıştır. Türkiye yıllar içinde birçok kritik kriz yaşamasına ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra üç haneli enflasyonu ilaveten 90'larda eşi görülmemiş bir enflasyon yaşadı. Öyle ki Fars Körfezi Savaşı ve küresel ekonomi dengesizliği olarak bilinen bu 10 yılda Türkiye'de 94'te enflasyon %125'e ulaşınca 2001'de Türkiye ekonomi krizi yaşandı. O yılda dolar 150 bin liraya ulaşırken faiz oranı 4 haneli oldu. Türk tarihinin çeşitli dönemlerindeki kötü ekonomik durum siyasi istikrarsızlığı da beraberinde getirmiştir. 90'larda hükümet kabineleri birbiri ardına istifaya zorlandı. Örneğin görev süresinin dolmasına sadece 3 ay kalan Mesut Yılmaz 6 Temmuz 1996'da istifa etti ve Türkiye AKP'nin iktidara gelmesine kadar siyasi ve ekonomik istikrarsızlık dönemi yaşadı. AKP iktidara gelince ekonomik reformlar ve istikrar politikaları uyguladıktan sonra enflasyon uzun yıllar tek haneli oldu. Türkiye'de AKP'nin çeşitli kabineleri ekonomik krizini çözmek için çeşitli para politikası stratejileri, örneğin dalgalı döviz kuru sistemi oluşturma, özel sektöre meydan verme, bankacılık sistemi reformu, faiz politikası reformu, şeffaflık ve enflasyonda hedef belirleme gibi uygulamalarda bulundu. Merkez Bankası'nın bağımsızlığın ardından bu stratejilerin uygulanması ve enflasyon hedefleme politikanın uygulanması sonucunda AKP hükümeti enflasyon kontrol etmenin önündeki engellerden birini halkın güvenini kazanarak aşmayı başardı. Ocak 2005'te enflasyon tek haneli olunca ulusal paradan 6 sıfır kaldırıldı. Böylece 74 sente denk gelen eski 1 milyon TL yeni 1 YTL oldu. Fakat nispeten uzun bir ekonomik büyüme ve istikrar döneminden sonra Türkiye son yıllarda birçok ekonomik sorunla karşı karşıya geldi. Türk lirasının değerindeki düşüşü kavramak için Ocak 2021'de her bir doların 7,43 TL iken şimdi yaklaşık %70'lik bir düşüşle 16,5 TL'yi aştığını ve yıllık enflasyonun %73,5'a ulaştığını bilmek yeterlidir.
Aslında Türkiye'deki bu ekonomik sorunların siyasetin ekonomi üzerindeki egemenliğinden kaynaklandığı söylenebilir. Bu faktörlerden biri 2023 seçimleri için ekonomi alanının parti çıkarları doğrultusunda kullanılmasıdır. Ekonomist ve Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Turan, Türk partilerinin rekabeti gerileme ve siyasetin piyasayı ve toplumu kilitlemek değil, seçim dönemiyle sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Türk hükümetinin geçen yıl Eylül ayından bu yana izlediği ekonomi politikaları kapsamında enflasyonun hangi seviyede döneceğini, hangi noktada duracağını veya hangi seviyede tavan yapacağını söylemek imkansız. Turan ayrıca enflasyonun neden olduğu tüm faktörlerin ve iniş çıkışların hala yaşanarak etkilerinden devam ettiğini, Türk hükümetinin özel bir önlem almadığını ve ülkede enflasyonun durmayacağı, yükselmeye devam edeceğini belirtti. COVID-19 salgını sonrası dünyada enflasyonun yükseldiği biliniyor fakat Türkiye'de bu artış aşırı oldu ve hükümet desteksiz para basarak ülke ekonomisini hareket ettirmeye çalıştı. Ancak bu desteksiz likidite zamanla Türk ekonomisini büyük zorluklarla karşılaştırdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a founding member of Viva Palestina, which... Gündemin Nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysel Feriver. Değerli dinleyiciler, İran'ın yakın tarihinde İslam İnkılabı sürecinde 15 Hordat Kıyamı'nın önemli bir yeri vardır. Aslında bu inkılapçı hareketin şekillenme zemini yıllar önce ve Ağustos 1953'te İran'da yapılan Amerikan-İngiliz patentli darbe günlerinden itibaren şekillenmeye başlamıştı. 15 Hordat Kıyamı'na zemin oluşturan önemli gelişmelerden biri de İran'da eyalet ve velayet dernekleri yasası ve kapitülasyon yasası gibi sömürücü yasaların onaylanması ve yine bazı halk karşıtı hareketlerin gerçekleşmesiydi. Ancak bu sinsi hareketler İmam Hümeyni Rahmetullah tarafından aydınlatılarak Pehlevi rejiminin gerçek mahiyeti gözler önüne serildi ve sonunda 1979 yılında İslam İnkılabı zafere ulaştı. Şimdi bugünkü sohbetimizde 15 Hordat Kıyamı ile ilgili bu tarihi olay üzerinde kısaca uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Dini meseleler uzmanı Sayın Mutluhan Güneş bizimle birlikte. Mutluhan Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk Meysem Bey.
Şimdi efendim Hicri Şemsi 1342 yılı 15 Hordat Kıyamı İslam İnkılabı tarihinde bir dönüm noktası ve aynı zamanda İran halkının İslami hareketinin başlangıcıdır bildiğiniz gibi. Pehlevi rejim unsurları 15 Hordat tarihinde imamın Tahran'ın güneyinde bulunan Kum Feyziye dini ilimler havzasındaki ifşaatçı açıklamaları ardından imamın bu kentteki evine baskın yaparak imamı tutukladılar. Ve ondan sonra çok acı olaylar yaşandı. Halk imama destek çıktı ve imamın bu tutuklanışına itiraz etti, protesto gösterisi düzenledi. Aslında halkın bu olaylar arasındaki ifa ettiği rolü konuşacak olursak, tarih boyunca İran halkını siz nasıl gördünüz efendim?
Meysem Bey, ben İran halkını yakın coğrafyadayız. Türkiye-İran arasında ve ben de Iğdır şehrinde yaşıyorum. Yani bir nevi İran'daki hava durumuyla Iğdır'daki hava durumu aynıdır. Yani o kadar yakınız ve o kadar iç içeyiz. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde 1914 olaylarında, 17 olaylarında bu Ermeni Türk mezaliminde, yani Ermenilerin Türkler üzerine yaptığı katliamlarda benim dedem İran'da ikamet etmiş, yıllarca İran'da kalmışlar ve sonradan Türkiye'ye geri dönmüşler. Yani biz bu coğrafyada İran halkı bizi iyi tanır, biz de İran halkını çok iyi tanırız. İran halkının içerisinde, bakınız Meysem Bey, insanlar her zaman devletlerinin yanında olmuş. Bakın hükümette kim olursa olsun, hangi dönem olursa olsun, halk her zaman devletinin yanında olmuştur. Hükümetler gelip geçicidir. Hükümetler gelip geçicidir. Bazı yöneticiler vardır. Halkın isteklerine karşılık veremezler. Halka zulmederler. Halkın menfaatine olan bütün şeyleri kısıtlarlar. Yani insanlar üzerinde etkili olurlar. Bunlar gelip geçicidir. Ama önemli olan insanın devletine sahip çıkmasıdır. Bakınız, Pehlevi döneminde halkın imamın yanında olmasının en büyük etkisi neydi biliyor musunuz? Bakın, devletin ellerinden çıkma korkusu vardı. Çünkü İngilizler hakim olmuşlardı. Siz daha iyi bilirsiniz. İngilizlerin halı fabrikalarına kadar ortak olmaları, İngilizlerin İran'ın topraklarında tütün ekmeleri, yani bunların hepsi bir işgaldir aslında. O günün şartlarında o ülkenin topraklarını işgaldir. Halk bunun bilincindeydi. Halk toprağından vazgeçmiyordu. Halk devletine sahip çıkıyordu. O devletin adı İran Pers Cumhuriyeti de olsa, o devletin adı İran İslam Cumhuriyeti de olsa, halk devletinin sahibiydi. O şuurdan baktılar ki ülkelerinde toprak elden gelir. Bir nevi düşman işgalini silahlarla değil de devletler yoluyla, yani yöneticiler yoluyla işgal ediyor topraklarını. Buna bir dur demenin gerekiyordu. Ve Ruhullah da medresede olduğu dönemde, ta demin de dediğim gibi okul döneminden, medrese döneminden, alimlik döneminden her anda, her dönemde topluma etkili olmuştur. Toplum içerisinde etkili olmuştur. Ve imamın da tutuklanması bu yanan ateşi bir nevi harlamıştır. Ve insanlar liderlerinin, yani o zaman lider olmasa dahi, o zamanki halkın menfaatini düşünen bir insanın halkın menfaati uğrunda bu denli işkencelere, bu denli tutuklamalara göz yuman, gözü alan, estağfurullah, alan bir liderin, bir insanın arkasına durmuşlardır. Ve emin olun o günler İran İslam Cumhuriyeti'nin temelinin atıldığı ilk günlerdi. O şuurla insanlar şahadete susamış, şahadet ruhuyla. Yani Meysen Bey, Allah herkesin imanını kamil etsin, Allah herkese şuurlu Müslüman olmayı nasip etsin. İran halkında şahadet şuuru had safhadadır. Allah sayılarını çok etsin. Ben bir gün Tebriz'deyken bir sohbet geçmişti. O zaman demişler ki biz 1000 tane kızıl verip, yani 1000 tane altın verip, 1 milyon altın verip biz bu inkılaba sahip çıktık. Yani her bir şehidi bir kızıl hesabı. Yani o kadar değerlidir ki bizim için her bir şehit. Çünkü niye bu toprakların müdafası için şehit olmuşlardır. Ve insanlara dediğim gibi, eğer Ruhullah bir siyasi insan olsaydı, bir siyasi parti lideri olsaydı ve günün siyasetine de biraz muhalefet bir şekilde, yani tam olarak muhalefet değil de muhalefet olarak bir, yani görsel olarak bir muhalefet şeyi sergileseydi, halka deseydi ki ya beni tutukladılar, tökülü sokaklara, işte din elden gidiyorsan, bu kadar etkili olmazdı. Medresede ebalı, emmameli bir hoca, bizim tabirimizle, camide din alimi kalkmış toplumu ayaklandırmaya, bu kendisi dememiştir ayaklanın. Toplum o denli imama bağlıdır ki, bunun tutuklanması veyahut buna kısıtlama getirilmesi toplumun ağrına gitmiştir. Ve o 15 Hordat olaylarında ateşi ilk fitilleyen Ruhullah'ın tutuklanması ve akabinde gelen halkın direnmesidir. Yani bu halk orada eğer direnmeseydi, eğer halk orada korkup ya bakın işte Ruhullah'ı tuttular, Ruhullah'a bunu yapanlar bize ne yapmaz, oturalım evimizde, bizim ne işimiz, işte devlettir, Yahçı Yaman mesela bizi idare edip bilincinde olsaydı, bugün o İslam İngilabı'nın gerçekleşmesi çok güç olurdu. Ama ilahi bir irade, ilahi bir şuur insanlara ihsan oldu Hak Teala tarafından ve insanlar o şuuru yaşatmanın mükafatını gördüler ki İslam İngilabı'nın temelinin atılmasında rol oynayanlar mükafatını, bayramını İmam Ruhullah'ın İslam devrimini yaptığı gün Allah hem dünyada aldılar lezzetini, hem de inşallah umudumuz var ki ahirette o zahmetlerinin karşılığını, mükafatını alacaklar.
İnşallah. Çok teşekkür ederim Sami Mutluhan Bey.
Ben
bizi
sağ
bu
olun.
Konuyla ilgili teşekkür bilgilendirdiğiniz için. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde dini meseleler uzmanı Sami Mutluhan Güneş ile yaptığımız telefon bağlantısında İran takviminde Hicri Şemsi 15 Hordat Kıyamı ile ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hordat Kıyamı özel programı.
Muhterem dinleyiciler, 15 Şubat Kıyamı özel programımızda sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Muhammed Reza Pehlevi'nin İran halkının kamuoyunu kendine çekmek ve iktidarının temellerini sağlamlaştırmak için Amerika politikaları doğrultusunda ülkede görünürde bazı reformlar yaptığı bir dönemde İmam Hümeyni sözde beyaz devrimin perde arkasını aydınlattı ve birçok kişinin buna karşı çıkmasına neden oldu.
Şah'ın ajanları İmam Hümeyni'nin ve din adamlarının mücadelelerinin merkezi olan Kum'daki Feyziye Medresesi'ndeki yaz törenine saldırarak çok sayıda alim ve insanı öldürüp yaraladı. Ancak İmam Hümeyni bu uyarıyı görmezden gelmekle kalmadı, Feyziye Medresesi'ndeki katliamın gerçeklerinden yararlanarak Pehlevi rejimini olabildiğince ifşa etmeye çalıştı.
Katliamdan 2 ay sonra Şiiler için özel bir önem taşıyan Muharrem ayı başladı. İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Sadık Yarenlerinin şehadetleri bu ayın 10. günü Aşura gününde gerçekleştiğinden onun adalet, zulümle mücadele ve özgürlük arayışı gibi asil ideallerini takip etmek ilham verici bir fırsat sundu. Hicri Şemsi 1342'de coşkulu ayın gelişi ve Muharrem destanı insanlara şah rejimine karşı mücadeleyi sürdürmek ve yoğunlaştırmak için daha fazla motivasyon ve güç verdi. Pehlevi rejimi bunu hissetti ancak bu hareketin derinliğini hala anlayamadı.
Muharrem ayının başından itibaren güvenlik güçleri ve şah ajanları yas tutan heyetlere ve konuşmacılara baskı yapıp şah ve Siyonist rejim ve ülkedeki durum hakkında konuşmalarına müsaade etmemeye çalıştı. Ancak İmam Hümeyni yaptığı açıklamada herkesten bu konularda cesurca konuşmalarını ve halkı bilgilendirmelerini istedi. Kutsal Kum şehrinde Şah'ın görünürdeki reformlarının ve onun ve hükümetinin diğer aykırı ve yasa dışı eylemlerinin yanı sıra İran'daki Amerika ve İsrail nüfuzunun gerçekliğini aydınlatmak için Muharrem fırsatından en iyi şekilde yararlandı.
Bu ayın en önemli günü olan ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadet gününde Tahran'da on binlerce insan o zamanın kapalı ve boğucu havasında büyük ve coşkulu bir gösteri yaparak protestolarını açıkça göstermiş oldu. Gösteriler ertesi gün daha yoğun ve daha büyük heyecanla tekrarlandı ve insanlar İmam Hümeyni'yi desteklerken Şah'ın zulmüne karşı sloganlar attılar.
Ancak İmam Hümeyni'nin ikametgahı olan Kum şehrinde daha önemli ve etkili olaylar yaşanıyordu. Şah rejiminin tehditlerine rağmen Aşura gününde İmam Hümeyni yas tutanlar arasında tarihi ve kader belirleyici bir konuşma yaptı. İmamın o günkü konuşmasının iki ana ekseni vardı. Biri Siyonist rejimin İran'daki etkisi ve müdahalesi, diğeri ise Muhammed Reza Şah'ın sözde formalite demokratikleştirici politikalarını gün yüzüne çıkarmak.
İmam Hümeyni'nin rejimin Filistinlilerin ve Müslümanların düşmanı olarak görüldüğü göz önüne alındığında Şah hükümetinin İsrail ile ilişkisine ilişkin uyarısı onun kurnazlığını ve dirayetini göstermiş oldu. O sıralarda Siyonist rejim İran'da siyasi, ekonomik ve güvenlik ilişkilerini Araplara karşı geliştirmiş ve istihbarat görevlileri bile İran İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı ajanlarına en güncel casusluk ve işkence yöntemlerini öğretmişlerdi.
Tahran Radyosu.
İmam Hümeyni Aşura günü yaptığı konuşmada İsrail'in İran'daki hedefleri hakkında şunları söyledi. İsrail bu ülkede bilim adamı olmasın istiyor. İsrail Kur'an'ın bu ülkede olmasın istiyor. İsrail bu ülkede din alimleri istemiyor. İsrail bu ülkede İslam'ın kurallarını istemiyor. Hükümetimiz ise İsrail'i takip ederek bize ihanet ediyor. İmam Hümeyni sözlerinin devamında Şah'dan İsrail'e eşlik etmekten sakınmasını istedi. Muhammed Rıza Pehlevi'nin din adamlarına yönelik iftiralarına cevap verirken Beyaz Devrim'i sorgulayarak baskı ve zulme karşı uyarılarda bulundu.
İmam Hümeyni diktatörlüğü nedeniyle İran'dan sınır dışı edilen Rıza Şah'ın özgürlüklere ve dine karşı olmasından dolayı sevilmediğini, sınır dışı edilirken halkı mutluluğuna değinerek Muhammed Rıza Şah'a hitaben, "Beyefendi, size tavsiyem var. Vay kral, ey kral, tavsiyem bu işleri yapmayı bırakman. Beyefendi, seni kandırıyorlar. Bir gün senin gitmeni isterlerse herkesin şükretmesini istemem. Bu kadar milleti oyuna getirme, bu kadar ruhaniyete karşı çıkma," diye buyurdular.
İmam Hümeyni'nin bu açık ve net sözleriyle Şah rejiminin ona karşı sert önlemler alacağından şüphe yoktu. 2 gün sonra 6 Haziran 1963 gece yarısı Savak güvenlik güçleri imamın evine baskı düzenledi. Onu tutukladı ve hemen Tahran'daki bir hapishaneye taşıdı. Haber İran'da hızla yayıldı ve halkı kızdırdı. Sabahın erken saatlerinde ordu tarafından vurulan Kum halkı büyük ve coşkulu bir gösteride liderlerinin serbest bırakılmasını talep etti. Sonuçta imamın Tahran'da tutuklandığı haberi büyük ve kanlı bir ayaklanmaya yol açtı.
Halk Şah aleyhinde sloganlar atarak ve liderlerinin serbest bırakılmasını talep ederek sokaklara döküldü. Görünüşe göre bu tür gösterilere hazır olan Şah, şehre tanklar ve zırhlı personel taşıyıcıları konuşlandırmış ve birliklerine halkı şiddetli bir şekilde bastırma emrini vermişti. Sonuçta Şah rejimi gösterileri acımasız ateşlerle susturmaya çalıştı ve insanları öldürdü. Şehit ve yaralıların büyük bir kısmı çevre köylerden yaya olarak ve bazen de kefenlerle "Ya ölüm ya Hümeyni" diye bağırarak Tahran'a gidenler olmuştu. Ordu kamyonları çok sayıda şehidin ve hatta bazı yaralıların cesetlerini toplayarak toplu mezarlara gömdü. Bu nedenle bu büyük trajedide şehit sayısı belirtilmedi. Meşhed ve Şiraz gibi diğer bazı şehirlerde kanlı gösteriler düzenlendi. Bu halk ayaklanmasına devam etmesinden korkan Pehlevi rejimi Tahran'da aylarca süren sıkı yönetim ilan etti.
15 Şordat 1342 gününde İran halkının despot ve bağımlı Şah rejimiyle mücadelede bir dönüm noktasıydı. Bu nedenle İmam Hümeyni bu günü sonsuza dek yas günü ilan etti. Büyük şahsiyetler ve alimler halkın acımasızca baskı altına alınmasını ve tutuklanmalarını şiddetle kınadılar ve serbest bırakılmalarını istediler. Öte yandan batılı hükümetler, özellikle de Amerika, Şah'ı destekledi. Batı ve hatta Doğu komünist medyası katliama fazla ilgi göstermedi ve eski Sovyetler Birliği'nin tutumunu yansıtan Moskova Radyosu, halk hareketini gerici unsurların Şah'ın toprak reformuna ve kadınların oy hakkına karşı bir eylemi olarak nitelendirdi.
Böyle bir ortamda kendini bu korkunç cinayetin galibi olarak gören Şah, kamuoyunu aldatmak ve gerçekleri saptırmak, bu gösterilerin küçük bir grup insan tarafından birkaç gerici ve dış bağlantılı din adamı kışkırtmaları ile düzenlendiğini iddia etti. Tabii ki Pehlevi hükümeti kamuoyu, ulema ve mücadeleci isimlerin baskısı altında 2 ay sonra İmam Hümeyni'yi hapishaneden yakın gözetim altındaki bir eve taşımak zorunda kaldı. Onun yokluğunda Şah karşıtı faaliyetler devam etse de yoğunluğu biraz bile olsa azalmıştı.
Değerli dinleyiciler, 15 Hordat Kıyamı için hazırladığımız özel programımızı dinlediniz.
Sizden ayrılmadan önce parstoday.com'u ziyaret edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wbs.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aydın Gelecek.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Hatırlanacağı üzere, geçen bölümde İslam İnkılabı'nın en önemli getirilerinden biri olan güvenlik hakkında konuştuk. Her bir hükümetin en önemli sorumluluklarından biri, ülkenin tüm kesimlerinin güvenliğini sağlamaktı. İslam İnkılabı'nın zaferinden önce İran İstihbarat, Güvenlik ve Kolluk Kuvvetlerinin en önemli sorumluluğu, kraliyet ailesinin ve saltanat rejimine sadık olanların çıkarlarını sağlamaktı. Nitekim son 200 yılda halka dayalı güçlü ve ulusal hükümetin olmaması nedeniyle İran'ın kuzeyi, güneyi, batısı ve doğusunun farklı bölgeleri birbirinden parçalanarak bu ülkeden ayrıldı. Ülkenin güvenliğini sağlamak bir hükümetin asıl sorumluluğu olarak bilindiği halde İslam İnkılabı öncesi devirlerde iktidarda olan rejimler doğuya veya batıya bağlı kalıp dünya süper güçlerine tavizler veriyor ve onun koruması altında kalarak ulusal güvenlik ve istikrarı satın alabileceklerini düşünüyorlardı. Aslında İslam İnkılabı'nın zaferinden önceki hükümetler yapamayız ruhundan kaynaklanan güçlerin memnuniyetini sağlama ilkesine dayanan bir yaklaşımla İran'ın ulusal güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak ve bölgesel jandarma olmaktan gurur duymak istiyorlardı.
Ancak bu 200 yıllık tecrübeden hareketle süper güçlerin büyük tavizler karşılığında kendi lehlerine olduğu sürece onlara bağımlı hükümetleri desteklemeye istekli oldukları defalarca ispatlanmıştır. İslam İnkılabı'nın zaferi gibi kritik bir durum söz konusu olduğunda ise söz konusu güçler kralın bizzat kendisine destek çıkmamaları ve ona güvenlik sağlamakta ne kadar aciz oldukları görülmüştür. İran İslam İnkılabı, İmam Hümeyni'nin ilahi liderliği, halkın desteği ve milli vahdet ve birliktelik ile geçen 43 yılda ülkede sadece güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamakla kalmadı, aynı zamanda 8 yıllık kutsal savunma dönemi gibi kritik alanda bile İran'ın toprak bütünlüğünü koruyarak İran tarihinde ilk kez savaşlar sırasında ülkenin küçük bir bölümünün bile ayrılmasına izin vermedi. İran gençleri savunma, güvenlik ve askeri alanda aynı kutsal savunma döneminden itibaren özgüven ve yapabiliriz ruhuyla savunma ve füze geliştirme yönünde hareket ederek ülke sınırlarının dışında caydırıcılık ve güvenlik gücü elde etmiş ve bugün İran savunma ve caydırıcılık açısından hiçbir gücün bu ülkeyi askeri olarak tehdit etmeye cesaret edemediği bir noktaya gelmiştir.
Bölgesel düzeyde inkılabın ilk 10 yılında 8 yıllık dayatılan bir savaşla boğuşan İran, bugün o kadar güçlü bir hale geldi ki, Suriye ve Irak'ta doğrudan varlığıyla IŞİD gibi geniş bölgesel krizleri yönetiyor ve nihayetinde yok ediyor. Birçok insanın dediğine göre Irak ve Suriye'deki IŞİD krizi İran'ın varlığı olmadan çözülemezdi. Bütün bunlar 43 yıl boyunca İran'ın en ağır ekonomik ve silah yaptırımları altında olduğu bir zamanla gerçekleşti ve tüm bu askeri ve savunma başarıları genç İranlı bilim adamlarının çabalarına ve iç gücüne güvenerek elde edildi. Ayrıca Irak, Lübnan, Filistin ve Yemen'deki bölgesel güçlerin İslam inkılabından ilham alması ve İran'dan bu bölgelere direnişin gelişmesi ve genişlemesi İran'ın güvenlik alanını sınırlarının ötesine taşımış ve bu durum İran'ın güvenliğini ve istikrarına tehdit edenleri bir takım rahatsız edici eylemleri dışında İran'a karşı ciddi adımlar atamaz hale getirdi. Çünkü direniş güçlerinin en çok vuracaklarının kendileri olduğunu biliyorlar ve bu İran'ın caydırıcılığını o kadar artırdı ki Trump gibi İran karşıtı bir kişi bile Siyonist rejimin yaygın provokasyonlarına rağmen İran'a karşı savaşmaya cesaret edemedi.
Tahran Radyosu.
İran'ın içinde de toplumun her alanında güvenlik tesis edilmiştir. Bugün İran toplumunun çoğu dini hassasiyetlerine rağmen istihdam, seyahat ve yer değiştirme ülkenin en ucra köşelerinden başta kadınlar ve kızlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine saldırı veya tehdit olmaksızın sallanmaktadır. İran'ın doğusundan batısına ve güneyinden kuzeyine tamamen güvenlik hakimdir. Elbette her toplumda kötü insanlar ve bazı durumlarda toplumu güvensiz hale getirmek için adım atan suçlular vardır. Bu güvenlik karşıtı eylemlerin polis ve istihbarat güçleri tarafından hızlı bir şekilde izlenmesi ve suçlu kişilerle ciddi şekilde ilgilenmesi önemlidir. Şimdi gelin dünyanın en güvensiz bölgelerinde bulunan İran'ın durumunu özgürlüğün beşiği Fransa ile karşılaştıralım. 25 Eylül 2018 tarihli Euronews'un yayınladığı raporda şöyle okuyoruz. Fransız Ulusal Suç ve Hukuk İzleme Örgütü tarafından yapılan kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre Fransız kadınların dörtte birinden fazlası güvenlik, hakaret, taciz ve tecavüz korkuları nedeniyle evlerinden yalnız dışarı çıkmak istemiyorlar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'ye göre güvenliğin büyük bir değeri söz konusudur. Öyle ki fıkhi ve dini açıdan bu meseleye bakıp onu gerekli ve vacip görmüş ve şöyle buyurmuşlardı. Ulusal güvenlik bir millet için her şeyden daha vaciptir. Ulusal güvenlik yoksa hiçbir hükümet çalışamaz. İnşaat için taşın üzerine taş konulmayacaktır. Kaos ve güvensizlik olduğu zaman ülkenin hiçbir sorunu çözülemez. İslam İnkılap rehberi açısından siyasi düzen içerisinde güvenlik üstün bir konuma sahip olup toplumun büyümesi ve gelişmesi için gerekli bir faktör olarak karşımıza çıkmayacaktır. Güvenlik büyük bir nimettir. Kur'an-ı Kerim'de de emniyet ve güvenlikten bahsedilmiştir. Her bir toplumda güvenlik maddi ve manevi ilerleme için gerekli zemindir. Bir ulus için büyük bir toplumsal hareketin koşulu her şeyden önce güvenliktir. Güvenliğin çeşitli türleri de vardır. Bunlardan biri askeri ve kolluk güvenliğidir. Ayrıca hepsi çok önemli kategoriler olan siyasi, ekonomik, entelektüel ve ideolojik güvenliğimiz de var.
Ayetullah Hamenei, İran'ın onur zirvesine çıkmasının güvenlik köprüsünden geçtiğine değinerek şöyle diyor. Güvenlik çok önemli bir konudur ve güvenlik olmadan bir ülkenin her alanda ve faaliyet sahnesinde sorunları vardır. Bilim, ekonomik kalkınma, geçim ve vatandaşlık, ülkenin inşası gibi başlıklarda bir ülkeye büyük bir ulusal onur kazandırabilecek tüm konularda temel ön koşul güvenliktir. Güvenliği sağlamanın en önemli iç bileşenlerinden biri ulusal birlik ve yakınlaşmadır. İmam Hümeyni ve İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin siyasi düşüncesinin en önemli özelliği halkın tüm kesimleri ve yetkililer arasında birlik ve empatiye vurgu yapmasıdır. Çünkü İran'ın kültürel, coğrafi ve siyasi koşulları öyle ki düşmanın sızması olası bir durum ortaya koymakta. Ayetullah Hamenei, İslam İnkılabı'nın büyük getirilerinin vahdetin manevi bereketi ışığında elde edildiğini ve birliğin devamının sistemin dinamizmi ve istikrarı için bir etken olduğuna inanarak şöyle diyor. Her zaman vahdeti kelime sayesinde en büyük engelleri kaldırabildik ve şimdi halk ve yetkililer arasındaki vahdeti kelime sayesinde bu hareketin önündeki en büyük engelleri kaldırabiliyoruz.
Değerli dinleyiciler, Aydın Gelecek isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve elde edememiş bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Sabalan Dağı ile tanıştıracağız.
İran dağ kuşakları üzerinde yer alan ülkelerden biri olduğu için bu toprakların her alanında çok güzel dağlar görülebilmektedir. İran'ın her zaman karların beyazlarına bürünen, kendine has güzel doğası olan ve ülkenin kuzey ve kuzeybatısında bulunan Sebelan Dağı bu dağlardan biridir.
Tatlı Azeri dilinde Savalan olarak bilinen Sabalan Dağı, 4811 rakımı ile Damavan ve Alemkuh'un ardından İran'ın en yüksek zirvesi olarak Erdebil eyaletinin merkez kenti olan Erdebil'in 35 kilometre uzaklığında bulunuyor. Bu muazzam dağın 60 kilometre uzunluğu ve 45 kilometre genişliği tahmin ediliyor. Bu da İran'ın Azerbaycan bölgesine yaklaşık 6000 kilometre kare bir alan demektir. Sabalan Dağı bizzat ünlü 3 zirvesi vardır. En yüksekleri Sultan Zirvesi, diğer ikisi de Heram ve Kesra'dır.
Günümüzde aktif olmayan yanardağlardan olan Sebilan'ın volkanik alanı zirvenin güneydoğusundadır. Sebilan Dağı'nın dönüşümlü olarak püskürtülen lavlardan oluşan eğimli konisinin 1200 kilometre alanı yüzey lavları örtmüştür. Bu dağla ilgili ilginç olan şey tepesinde bir gölün bulunmasıdır ve bölgeyi çok sayıda turist çekmesidir. 195 ve 80 metre çaplarında olan ve yaklaşık 40 metre derinliğinde elips şeklinde olan bu gölün yılın sıcak aylarındaki sıcaklığı yaklaşık sıfırdır ve suyu da çok saf ve berraktır.
Gölün tabanı bazalt, andezit ve trakitten oluşuyor ve gölün kendisi volkanik koninin kenarlarından yaklaşık 25 metre aşağıdadır. Gölün suyu sadece kar yağışı ile sağlanmakta ve yaz ayları hariç her mevsimde donmuş vaziyettedir. Bu da Sabalan Dağı'nın bir sönmüş volkan olduğunu gösteriyor. Gölün derinliği huni şeklindedir ve tahmini derinliğine rağmen gölün dibine henüz ulaşılmamıştır.
Gölünde yosunlar ve kabuklukların ana canlı organizmaları olan zirvenin bitki örtüsü ve yabani bitkiler açısından çok zengin ve kendine has olduğu söylenebilir. Bu sebepten dolayı Sebilan bölgesi ve dağın etekleri arıcılık ve bitkisel ilaç sanayinin en önemli merkezlerinden sayılır. Son yıllarda Sebilan bölgesinde çok nadir bir bitki İranlı botanikçi Dr. Aziz Cevanşir tarafından keşfedildi ve kendi ismiyle adlandırıldı.
Sabalan Dağı bozulmamış doğası ve özel coğrafi koşulları nedeniyle İran'ın 7 turistik noktasından biridir. Sabalan'ın tüm zirveleri yıl boyunca sürekli buz ve karla kaplı olduğu için kayak severlerin ilgisini çeken bu bölgede Alvars adında kayak pisti hazırlanmıştır. Sabalan'ın yamaçlarında bazıları modern hidroterapiye dönüştürülmüş 110 adet kaplıca ve soğuk su kaynağı bulunmaktadır. Kaynarca kaplıcası 84 santigrat dereceli en sıcak, gotur suyu kaplıcası 2,7 derecelik asidite ile en asitli ve camış gölü kaplıcası ise saniyede 65 litre debi ile en fazla suyu olan kaplıcalardır.
Tahran Radyosu.
Sultan Tepesi'nin batı cephesinde ve sığınağın yanında zamanla Sebilan'ın simgesi haline gelen kartal biçimli bir taş var. Gerçekten bir doğa mucizesi olan bu kaya parçası oturan ve başını doğuya çeviren bir kartal şeklindedir. Bu kaya parçası her zaman dağcıların dikkatini çekmiştir. Tabi dağcılar tırmanma yolunda bazı kaya parçalarını tilki, tepeli güvercin, kral ve kraliçeye benzetiyorlar. Öyle ki bu kaya parçaları neredeyse tırmanma yolunu gösteriyor.
Sabalan Dağı bölge halkının kültüründe önemli ve yüksek bir konuma sahiptir. Birçokları Sabalan Dağı'nı Peygamber Zertüşt'ün doğum yeri olduğuna inanırlar. Çeşitli kitaplarda da bu konuya değiniliyor. Örneğin ünlü ve tanınan Alman yazar Friedrich Nietzsche, işte böyle buyurdu Zertüşt adlı kitabında Zertüşt'ün Sabalan Dağı'ndan indiğine değiniyor. Bazıları da bu peygamberin Sabalan Dağı'nda defnedildiğine inanıyorlar. Bu yüzden Sabalan Dağı kutsal ve saygın sayılır. Öyle ki yöre halkı ve bölge aşiretleri onun adıyla yemin ediyorlar.
Sebelan Dağı İran Milli Doğal Eserleri Lisesi'nde kayda alınmıştı ve doğal dağ kaplıcaları, güzel yaz doğası, dağın tepesindeki muhteşem göl ve tüm mevsimlerde karla kaplı tepesi nedeniyle doğa severleri ve dağcıların ilgi odağında yer alıyor.
Değerli dinleyiciler, bugün de sizleri İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırdık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsude.com adresinden de takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın yerli üretim kapasiteleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın yerli üretim kapasiteleri adlı programımızın ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
İslam İnkılabı rehberi 2022 yılının sloganı için üretim, bilgi tabanlı, istihdam yaratıcı adını seçmiştir. Bu doğrultuda yılın sloganına özel birkaç program hazırladık. Hep birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde İran'ın tarım sektöründeki üretim kapasitelerini ele almıştık. Bugünkü bölümde İran'ın çimento endüstrisi sektöründeki üretim kapasitelerini ele alacağız.
Üretim kabiliyeti yüksek ekonomik sektörlerden biri de İran'ın sanayi sektörüdür. Bu özellik için birkaç gösterge vardır. Şubat 2019'da dönemin Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani şöyle demişti. 40 yıl önce devrimin zaferi sırasında ülkede 1503 sanayi birimimiz vardı ancak bugün 57 kat artışla Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı alanında 85.076 işletme birimine ulaştık. Maden üniteleri alanında ise bugün 32 kat artışla 195 üniteden 6.386 aktif üniteye ulaştık.
Devrimin başlangıcındaki 3 sanayi sitesi sayısı onaylanmış ve faaliyete geçmiş, 978 sanayi sitesine yükselmiştir ve bunların arasında 858 sitede arazi devrine başlanmış ve faaliyetler devam etmektedir ve bu sanayi siteleri sektöründe iyi ilgiyi de göstermektedir. Ülkede madencilik kapasitesi devrimin başlangıcındaki 19.6 milyon tondan 735 milyon tona yükselmiştir. Bu da madencilik kapasitesinde 37 kat artış olduğunu gösteriyor. Rahmani ihracat ve ithalata ilişkin şunları dile getirdi. Devrimin başlangıcından ihracattan 20 kat daha fazla olan 10 milyar dolarlık petrol dışı ithalatımız ve 500 milyon dolarlık ihracatımız vardı. Ancak devrimin zaferinden 40 yıl sonra petrol dışı ihracat ithalatı geride bıraktı ve bu sektörde göze çarpan ilerlemeyi göstermektedir.
Küresel çimento üretim hacmi 4100 milyon tondu ve 2018'den bu yana aynı hacimde kalmıştır. Çin tek başına 2020 yılında üretilen çimentonun %53'ünü karşılayan 2200 milyon ton üretti. Hindistan sonra büyük bir farkla 340 milyon ton çimento üretmiştir. Çimento sektöründe 2020 dünya sıralamasında Türkiye'nin üretiminin bir önceki yıla göre %16 artması ve 66 milyon ton sınırına ulaşması önemlidir. Bu artışla birlikte Türkiye 2020 yılında 6. sıraya ulaştı ve bölgede bazı ihracat pazarlarını kazanmaya çalışıyor. İran İslam Cumhuriyeti'nde 2020 yılında çimento üretimi 2019 yılına benzer şekilde 6 milyon ton olarak gerçekleşmiş ve dünyada 7. sırada yer almıştır.
Pehlevi döneminin sonunda İran çimento üretimi yılda 7.7 milyon ton iken 1980'li yılların ortalarında 17 milyon tona ulaştı, ancak bu endüstrinin gelişiminin zirvesi 2000'li yılların ortalarında başladı ve 2014 yılında ülkenin üretimi 70 milyon tonluk rekor seviyeye ulaştı. Raporlara göre İran'da yaklaşık 88 milyon ton kapasiteli 76 civarında çimento ve kliner şirketi bulunuyor. Çimento sanayisinin de ham maddeleri kireç taşı, alçı taşı, silika taşı, demir cevheri, alüvyon taşı, marn toprağı, pozulana, cüruf benzeridir. Çimento sektörünün tüm ham maddeleri yurt içinden temin edilmektedir.
İran İslam Cumhuriyeti çimento sektöründe 2012 yılında dünyada 4. 2015 yılında ise 6. sırada yer aldı. Ancak dünyada 10. sıraya düştü. 2020 yılında ise dünyada 7. sırada yer almıştı. Buna rağmen 2020 yılının ilk aylarında çimento üretimi 53 milyon 574 bin tondan %9,1 azalarak 2021 yılının ilk aylarında 48 milyon 697 bin tona ulaşmıştır. Bu arada Sanayi Bakanlığı'nın raporuna göre ülkenin çimento üretim kapasitesi şu anda 80 milyon ton. Temeli atılmakta olan kapasiteler ve durdurulmuş kapasitelerden yararlanılarak çimento üretiminin 2023 yılının kışının sonuna kadar yılda 90 milyon tonun üzerine çıkması beklenmektedir. Çimento sektörünün gelişimine yönelik stratejik plana göre yıllık 120 milyon ton üretim ile dünyanın üçüncüsü ve üretim kapasitesi bakımından bölgenin birincisi olmak ve bölge ülkelerine 32 milyon ton dünya ihracatı 2025 yılının vizyonu olarak hedeflenmiştir.
Tahran Radyosu.
İran'da çimento üretimiyle ilgili önemli nokta ülkenin üretim kapasitesinin büyük bir bölümünün kullanılmamasıdır. Bunun nedenlerinden biri de yurt içi inşaatın yavaşlaması ve hükümetin kalkınma bütçesinin azaltılmasıdır. Yurt içi çimento tüketimi ise yılda 55 milyon tondur ve son 2 yılda bu oran azalmıştır. İran şu anda 80 milyon ton çimento üretimi kapasitesine sahiptir ve yurt içi tüketiminin 55 milyon ton olduğu düşünülürse ülke için yılda yaklaşık 25 milyon ton çimento ihracatı kapasitesi vardır ve çimento İran ekonomisinde döviz yetirici sektörlerden biridir.
Ancak İran'ın çimento ihracatı da son yıllarda keskin bir düşüş gösterdi. Irak'ın getirdiği ihracat kısıtlamaları İran'ın çimento üretim kapasitesinin çoğunu kullanmasını engelledi. Irak, İran'ın çimento ihracatının yaklaşık %50'sini Irak pazarlarına yapmış olduğu, İran'ın çimento ihracatı için ana destinasyondur. Irak hükümeti, İran çimentosunun fiyatının yerli üretime göre daha düşük olduğu, bu yüzden yerli üretime darbe indireceğine inandığı için yerli üretimi desteklemek üzere İran çimentosu üzerindeki gümrük tarifesini 2 dolardan 10 dolara yükseltti ve İran'dan çimento ithalatını kısıtladı. Bu nedenle İran'dan çimento ithalatına kısıtlamalar getirdiler. Bu ülkenin eylemleriyle İran'ın ihracatının %50'sinin destinasyonu kaybedildi ve Afganistan ile Fars Körfezi ülkeleri, Güney Afrika gibi ülkeler İran çimento ve klinker ihracatının sonraki destinasyonları oldu. İran çimentosu şu anda Kuveyt, Katar, Afrika, Bangladeş, Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, Kazakistan, Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ihraç edilmektedir.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın Yerli Üretim Kapasiteleri isimli programımızın ikinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.elif.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.elif.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.